Ayrım 32, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 311, 79. bölüm. Kasım evine döndüğünde Zekeriya, Üveys, Hasan, Sadık, Agrama, Şaban, Ebu Fisa'da ve Hamruş'u kendisini bekler buldu. Herkes ona anlayışla sessizlik içinde baktı. Kasım karısının yanına oturdu. ''Sana demedim mi?'' dedi Üveys. ''Lütfen amca, bırak da nefes alsın.'' diye onu azarladı Kamer. ''En korkunç zorluklar insanın kendinden kaynaklananlardır.'' dedi Üveys yine de. Zekeriya Kasım'ın yüzüne dikkatle baktı. ''Sana hakaret ettiler yeğenim. Seni kendimi tanıdığım kadar iyi tanırım. Bütün bunlara hiç gerek yoktu.'' ''Emine Hanım olmasaydı oradan sağ çıkmazdın.'' dedi Üveys. Kasım dostlarının yüzlerini inceledi. ''O pis dava vekili bize ihanet etti.'' dedi. Herkesin suratı asıldı, birbirlerine endişeyle baktılar. İlk konuşan Üveys oldu. ''Zaman varken grubunuzu dağıtın, paçayı kurtardığınıza da dua edin.'' ''Sen ne diyorsun kuzen?'' diye sordu Hasan. Kasım bir an düşündü. ''Size yalan söylemeyeceğim. Ölüm tehdidiyle karşı karşıyayız. Bana yardımcı olmak istemeyenleri mazur göreceğim.'' ''Bu iş burada bitsin.'' dedi Zekeriya. ''Bu işi bırakmayacağım. Sonuçları ne olursa olsun.'' dedi Kasım sakin bir kararlılıkla. ''Büyük babamıza ve bu sokağın halkına Cebel'den veya Rıfat'tan daha az sadık olmayacağım.'' Üveys ayağa kalktı, kızmıştı. ''Bu adam deli. Allah yardımcın olsun kızım.'' diyerek oradan ayrıldı. Sadık yerinden kalktı, Kasım'ın yanına giderek onu aldığından öptü. ''Söylediklerim bana moral verdi. Sokağımızın halkı tek bir kuruş için, hatta bir hiç için birbirlerini öldürüyor.'' dedi Hasan telaşla. ''Uğruna ölecek bir şeyimiz olduktan sonra ölmekten neden korkalım ki?'' Sokaktan savarisin sesi duyuldu. Zekeriya'ya sesleniyordu. Zekeriya başını pencereden çıkardı. Ona içeri gelmesini söyledi. Hemen ardından savaris odaya girip oturdu. Yüzü asıktı. Kasım'a baktı. ''Bu sokakta benden başka bir koruyucu olduğunu bilmiyordum.'' ''Sana söyledikleri gibi değil.'' dedi Zekeriya endişeyle. ''Bana söylenenler bundan çok daha kötü.'' ''Çocuklarımızın aklını şeytan çeldi.'' dedi Zekeriya dertli dertli. ''Yeğenin yüzünden Lahita bana bayağı sert şeyler söyledi.'' dedi Savaris kaba bir tavırla. ''Kasım'ın aklı başında bir çocuk olduğunu sanıyordum ama iyiden iyiye deliymiş.'' ''Dinleyin şimdi, eğer size çok yumuşak davranırsam Lahita gelip sizi kendi cezalandıracak. Ben de kimsenin beni rezil etmesine izin veremem. Dolayısıyla fazla ileri gitmeyin. İnat etmek isteyen kimse varsa da Allah yardımcısı olsun.'' Savaris Kasım'ın arkadaşlarını takibe aldı. Hiçbirinin Kasım'ın evine yaklaşmasına izin vermedi. Emirlerini uygulatmak için Sadık'ı küçük düşürdü. Ebu Fisa dayı da yumrukladı. Zekeriya'dan da bu olanlar unutulana kadar Kasım'a evinden çıkmamasını tavsiye etmesini istedi. Kasım kendini evinde tutsak buldu. Hasan dışında başka ziyaretçisi yoktu. Ama hiçbir güç haberlerin sokakta yayılmasını engelleyemezdi. Vekil harca neredeyse dava açılmış olması, 10 şartla ilgili dedikodular, hatta Kasım ile Cebelavi'nin hizmetkarı Kandil arasındaki buluşmayla ilgili çöl sıçanları bölgesinde yayılan heyecanlı fısıltılar Cebel ve Rıfat'a kadar ulaştı. Halk arasında her çeşit duygu uyandı, suçlamalar yağdı, alaycı şakalar yapıldı. ''Sokakta hep bu olanlarla ilgili fısıltılar var.'' dedi Hasan Kasım'a bir gün. ''Esrar tekkelerinde bundan başka bir şey konuşulmuyor.'' Kasım günlerdir biriken endişesinin ve düşüncelerinin izlerini taşıyan yüzünü ona çevirdi. ''Tutsak haline geldik. Zaman geçiyor, hiçbir şey yapmıyoruz.''
''Hiç kimseden insanüstü bir varlık olması beklenmez.'' dedi Kamer onları yatıştırmak amacıyla.
''Kardeşlerimiz son derece heyecanlılar.'' dedi Hasan. ''Cebel'de ve Rıfat'ta benim deli olduğumu, yalancı olduğumu söyledikleri doğru mu?''
''Korkaklık insanları baştan çıkarır.'' dedi Hasan acıyla ve başka tarafa baktı.
Kasım şaşkınlık içinde başını salladı. ''Cebel'de, Rıfat'ta insanlar neden bana yalancı diyorlar? Cebel abiye rastlayan, onunla konuşan insanlar yok muydu aralarında?
Bana ilk inanan, ilk destek verenlerin onlar olması gerekirken bana neden yalancı diyorlar?
Korkaklık sokağımızın lanetidir. Onun için çete liderlerine karşı bu kadar iki yüzlü davranıyorlar.
Sokaktan savarisinin sesini duydular. Bir boğanın böğürmesini andırıyor, lanet ve hakaret yağdırıyordu. Ailece pencereden bakınca savarisin Şaban'ın yakasından tutup bağırdığını gördüler.
''Burada ne yapıyorsun? Seni orospu çocuğu!''
Oğlan boşuna adamın ellerinden kendini kurtarmaya çalıştı. Savari sol eliyle onu boynundan yakalamıştı. Sağ eliyle de durmadan yüzüne ve başına vuruyordu. Öfkeye kapılan Kasım pencereden ayrıldı. Kamer'in yalvarmalarına kulak asmadan kapıya koştu. Bir dakika geçmeden Savaris'in karşısındaydı.
''Onu rahat bırak Savaris'' dedi kararlılıkla.
Adam kurbanını acımasızca dövmeyi bırakmadı.
''Hizaya gelin yoksa düşmanlarınızın bile arkanızdan ağlamasını sağlarım.''
Kasım Savaris'in sağ elini sıkıca yakalayıp öfkeyle ''Ne yaparsan yap ama onu öldürmene izin vermeyeceğim.'' diye bağırdı. Savaris Şaban'ı bıraktı. Oğlan da baygın bir şekilde yere yuvarlandı. Savaris yanından geçen bir kadının başında taşıdığı toprak dolu sepeti kapıp Kasım'ın başından aşağı döktü. Zekeriya tam zamanda tutmasaydı Hasan adama saldıracaktı. Kasım sepeti kafasından çekti, yüzü toprak içinde kalmıştı. Başından dökülen topraklar üstünü başını kirletmişti. Kasım öksürük krizine tutuldu. Kamer haykırdı, Sakine bağırdı ve Üveys koşarak geldi. Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir kalabalık kapılardan çıkıp olay yerine koştu. Bir uğultu koptu. Zekeriya bütün gücüyle Hasan'ı tutmaya çalışırken yuvalarından fırlamış gözlerine yalvararak ve uyararak bakıyordu. Üveys Savaris'e yaklaştı.
''Bunun sorumluluğunu ben üstleniyorum Savaris.''
''Merhamet Savaris!'' diye bağırdı çeşitli sesler.
''Bütün bu arkadaş ve akrabalarla Savaris'in işi bitmiş. Bir çete lideri yerine karı kılıklı biri haline gelmiş.''
''Allah bizi affetsin Savaris, sen bizim efendimizsin, senden korkumuz büyüktür.'' dedi Zekeriya. Savaris çekip kahvehaneye gitti. Erkekler Şaban'ı yerden kaldırdı. Hasan Kasım'ın yüzündeki ve üzerindeki toprakları temizledi. Orada olan herkes Savaris oradan ayrıldığı için ona ilgi gösterip duygularını paylaştı.
80. Bölüm. O akşam Çözcanları mahallesindeki binalardan birinden cırtlak acı bir çığlık yükseldi. Birkaç dakika geçmeden bina içinde sesler yankılanmaya başladı. Kasım pencereden bakıp fıstık satıcısı Fatih'e ne olduğunu sordu.
''Allah sana uzun ömür versin.'' dedi adam. ''Şaban ölmüş.''
Şaşkına dönen Kasım evden çıkıp Şaban'ın iki bina aşağıdaki evine yöneldi. Oraya vardığında karanlık avluyu, binanın alt katlarında yaşayan, acılarını, üzüntülerini, kızgınlıklarını dile getirmeye gelen insanlarla dolu buldu. Üst katlarda sesler duyuluyordu.
''O ölmedi, Savaris öldürdü onu.'' diye bir kadının acı çığlığı duyuldu.
''Allah seni kahretsin Savaris.''
''Kasım öldürdü onu, yalanlar uydurup erkeklerimizin ölmesine neden oluyor?'' diye bağırdı üçüncü bir ses.
Kasım'ın kalbi üzüntüyle burkuldu. Karanlıkta ilerleyip ölen adamın ailesinin oturduğu ikinci kata çıktı. Giriş duvarına asılı bir lambanın ışığında arkadaşları Hasan Sadık Agrama, Ebu Fisada ile Hamruş'u ve başkalarını gördü. Sadık ağlayarak yanına geldi. Tek kelime söylemeden ona sarıldı. Yüzü loş ışıkta bitkin görünüyordu. ''Kanı yerde kalmayacak.'' dedi. Agrama da Kasım'a yaklaşıp kulağına ''Karısı çok kötü durumda, bizi bile onu öldürmekle suçladı.'' diye fısıldadı.
''Zavallı.'' diye fısıldadı Kasım.
''Katil öldürülmeli.'' dedi Hasan Hınç'la.
''Bu sokakta kim böyle bir şeye tanıklık yapar ki?'' dedi Ebu Fisa'da asabi.
''Başkaları gibi biz de adam öldürmeye başlayabiliriz.'' dedi Hasan.
Kasım Hasan'ı susturmak için onu dürttü. ''Cenazesinde yürümememiz daha akıllıca olur. Mezarlıkta buluşuruz.''
Kasım ölen adamın dairesine yöneldi. Sadık onu engellemeye çalıştı ama Kasım onu bir yana iterek içeri girdi. Şaban'ın karısına seslendi. Kadın şaşkın bir şekilde geldi. Gözyaşlarının arasında ona baktı. Sonra bakışı sertleşti.
''Ne istiyorsun?''
''Başsağlığı dilemeye geldim.''
''Onu sen öldürdün.'' dedi kadın. ''Sesi zehir gibiydi.'' ''Vakıf olmadan yaşayabilirdik ama Şaban'a ihtiyacımız vardı.'' Allah size sabır versin, kötülük yapanlara da cezalarını versin dedi Kasım yumuşak bir sesle. Bir aileye ihtiyacın olursa biz senin aileniz, kanı yerde kalmayacak. Kadın ona kuşkuyla baktı, sonra dönüp gitti. Gidişiyle birlikte feryatlarla hıçkırıklar bir kez daha yükseldi. Kasım da üzüntü ve endişeyle oradan ayrıldı. Sabah olduğunda Samaris'in dingil kahvehanesinin girişinde oturduğu görüldü. Gelen geçenlere tehditkarlığı ve acımasızlığıyla iftihar eden yüzünü gösteriyordu. Halk üzüntüsünü gizlemek için onu her zamankinden daha sıcak bir şekilde selamladı. Cenaze törenine katılmaktan çekinip dükkanlarında kaldılar. El arabalarının arkasında ya da yerlerde oturdular. Tabut öğlen dışarı çıkartıldığında etrafında sadece aile üyeleriyle dostları vardı. Ama çete liderinin delici bakışını görmezden gelen Kasım onlara katıldı. Ölü adamın kayınbiraderi öfkelendi. ''Önce adamı öldürüyorsun, sonra da cenazesine katılıyorsun.'' diye tersledi Kasım'ı. Kasım sessiz kaldı ve sabretti ama sonra başka biri ona kaba bir şekilde ''Neden geldin?'' diye sordu. ''Allah ona rahmet eylesin, arkadaşım gibi mücadele etmek için.'' dedi Kasım kararlılıkla. ''O cesurdu, siz ona benzemiyorsunuz. Katilin kim olduğunu biliyorsunuz ama öfkenizi bana yöneltiyorsunuz.'' Cenaze törenine sessizlik çöktü. Yalın ayak kadınlar erkeklerin ardında toplanmıştı. Karalar içinde hızlı hızlı yürüyorlar, başlarından aşağı toprak döküyorlar, dövünüyorlardı. Cenaze alayı Cemaliye'yi geçip Bab-ı el-Nasr'a doğru yol aldı. Defin tamamlandıktan sonra törene katılanlar evlerine gittiler. Ama yavaş yürüyen Kasım arkalarında kaldı. Sonra mezara geri dönüp orada onu bekleyen arkadaşlarını buldu. Gözleri yaş doluydu. Diğerlerinin de ya gözleri yaşlıydı ya da hıçkırarak ağlıyorlardı. Kasım elleriyle gözlerini kuruladı. ''Güvende olmak isteyen bizden ayrılmak da serbesttir.'' ''Eğer güvende olmak isteseydik bizi etrafında bulmazdın.'' dedi Hamruş. Kasım mezar taşının üzerine elini koydu. Onu kaybetmek beni çok üzdü. Cesur ve azimli bir adamdı. Ona en çok ihtiyacımız olduğu anda kalleşçe öldürüldü. Kalleş bir çete lideri onu öldürdü. Ama bazılarımız bu sokaktaki en son çete lideri ölene kadar yaşayacak dedi Sadık. Ama merhum arkadaşımız gibi ölmemeliyiz dedi Hamruş. Geleceği düşünün. Nasıl galip geleceğimizi düşünün. Bir de nasıl buluşup konuşacağımızı düşünün. Tutsakken bana eşlik eden tek şey bu düşüncelerdi. Sonunda bir karara vardım. Kolay olmayacak ama başka yolu yok. Herkes birden ona soru sormaya başladı. O da devam etti. Bu sokaktan ayrılmalıyız. Her birimiz işlerini düzene sokup buradan ayrılmalı. Uzun bir zaman önce Cebel'in kısa bir süre önce de Yahya'nın yaptığı gibi buradan göç edeceğiz. Kulübümüzü çölde güvenli bir yere kuracağız. Güçlenip daha fazla insan toplayacağız. İyi bir fikir dedi Sadık. Bu sokağı çete liderlerinden arındırmanın tek yolu güce başvurmak. Cebel abinin şartlarını sadece güce başvurursak uygulayabiliriz. Adalet, merhamet ve barış sadece güçle baskın çıkabilir. Bizim gücümüz tarihin ilk adil gücü olacak, baskı gücü olmayacak. Diğerleri düşünceli düşünceli onu dinlediler. Kasım'a ve ardındaki mezar taşına baktılar. Şaban onları dinliyor ve hakkını helal ediyormuş gibi hissettiler. Evet, bu sorunları güce başvurarak çözeceğiz dedi Agrama duygulanmıştı. Güç ama baskı amaçlı güç değil. Şaban Savaris'e rastladığında seni görmeye geliyordu. Eğer biz de onun yanında olsaydık çete lideri başa çıkamayacağı bir güçle karşılaşmış olacaktı. Korku ve ihtilafa lanet olsun. Kasım uzun zamandan beri ilk defa mutlulukla rahat bir nefes aldı. Büyük babamız bize güveniyor. Çocuklarının bazılarının bu güveni hak ettiğini biliyor olmalı. 81. Bölüm. Kasım eve döndüğünde gece yarısıydı ama kameri uyanık ve kendisini bekler buldu. Kadın ona her zamankinden daha şefkatli ve ilgili davrandı. Onun bu saate kadar kendisini beklediğini düşününce Kasım üzüldü. Sonra gözlerinin ağlamaktan şiştiğini, güneşin ardında bıraktığı kızıllığa benzer bir renk aldığını gördü. ''Ağladın mı?'' diye sordu ona keyifsizce. Kamerona cevap vermedi. Onun için sıcak süt hazırlamaya kendini tamamıyla vermiş gibiydi. Kasım da devam etti.
Şaban'ın ölümü hepimizi alt üst etti. Allah rahmet eylesin.
Kamer aniden cevap verdi ona. Ben Şaban için ağladım zaten. Şimdi o adamın sana saldırdığını düşünüp ağlıyordum. Sen yüzüne toprak atılmayı hak edecek en son insansın.
Zavallı arkadaşımıza olanlarla kıyaslarsan önemli bir şey değil ama.
Kamer Kasım'ın yanına oturdu, ona sıcak sütünü verdi. Senin hakkında söylenenler diye kekeledi, beni çok incitti.
Kasım bunlara önem vermiyormuş gibi davranarak gülümsedi. Fincanı ağzına götürdü ama karısı öfkeyle devam etti. Galta, Cebel halkını senin vakıfla ilgili planların olduğuna, vakfın tamamını kendine istediğine dair ikna ediyor. Hagak da Rıfat'taki herkese aynı şeyi söylüyor. Her ikisi de Cebel ve Rıfat mahallelerinde seninle ilgili aşağılayıcı şeyler anlatıyorlar.
Kasım endişesini gizlemedi, bunları biliyorum. Sen olmasan hayatta olmazdım, onu da biliyorum.
Kamer Kasım'ın omzunu şefkatle sıvazladı. Birdenbire nedensizce sohbetlerinin bitmek bilmediği, mutluluklarının sonsuz gibi göründüğü geçmiş günlerini, İhsan'ın doğumundan sonraki mutluluk dolu geceleri hatırladı.
Kasım ona ait değildi artık, kendine bile ait değildi. Kamer hastalığının ara sıra neden olduğu ağrıları bile ondan saklıyordu.
Kasım kendini düşünecek durumda değildi. Karısı konusunda nasıl endişelenebilirdi ki?
Kamer ona yük olmaya utanıyordu. Durumunu söyleseydi istemeden düşmanlarına yardım etmiş olurdu.
Kasım konusundaki endişelerini giderebilecek kim vardı ki? Huzurlu günleri geçip gitmekle kalmıyordu. Hayatları da hızla akıp gidiyordu. Allah sokağımızın yardımcısı olsun.
Hiçbir zaman umudumu kaybetmem. En karanlık zamanlarda bile diye devam etti Kasım. Yalnız görümsem bile o kadar çok yakın dostum var ki. Bir tanesi Savaris'e meydan okudu. Buna daha önce kim cüret etti ki? Diğerleri de ona benziyor. Bu sokağın insanları için en önemli şey cesaret. Yoksa hayatları boyunca ezilecekler. En güvenli yolu seçmemi söyleme bana. Öldürülen adam benim evime gelirken öldürüldü. Kocanın bir korkak gibi utanç içinde yaşamasını istemezdin.
Kamer gülümsedi, boş fincanı doldurdu. O acımasız kavgalar olduğu zaman çete liderlerinin karıları sevinçten zılgıt çeker. Ben bu kadar iyi şeylere sahipken onlardan daha az mutlu olamam ki.
Kasım Kamer'in ilk göründüğünden daha da derin bir üzüntü içinde olduğunu fark etti. Yanağını şefkatle okşadı. Onu avutmak için "Sen bu dünyada benim her şeyimsin, hayattaki en yakın arkadaşımsın." dedi.
Kamer gülümsedi, uyuyabilmek için ihtiyacı olan huzuru toplamaya çalıştı.
Sadık'ın ortadan kayboluşu bakırcı Şantah'ı çok şaşırttı. Onu evinde aradı ama ne onun ne de ailesinin izine rastladı. Tuzlanmış balık satıcısı Abdülfettah da yanında çalışan Agrama'nın izine sokağın hiçbir yerinde rastlayamadı.
Ebu Fisa'da da Hamdun'un meze dükkanında bir daha görünmedi ama işe gelmeyeceğine dair onu haberdar etmemişti.
Peki Hamruş neredeydi?
Fırıncı Hassun'a onun fırının alevleri arasında yanıp kül olmuş gibi ortadan kaybolduğunu söyledi. Gidip de bir daha dönmeyen başkaları da vardı. Bu haber Çöl Sıçanları mahallesine yayıldı, yankıları sokağın geri kalan kısmına da ulaştı.
Cebel ile Rıfat mahallelerinin sakinleri Çöl Sıçanları'nın mahallelerini terk ettiğini, Savaris'in yakında haraç toplayacak kimseyi bulamayacağını söyleyerek onunla dalga geçiyorlardı.
Savaris Zekeriya'yı Dingil kahvehanesine çağırdı.
Bu insanların nereye kaybolduğu konusunda bize en iyi yardımcı olabilecek kişi senin yeğenin diye Zekeriya'yı uyardı.
Lütfen Savaris, onu suçlama dedi Zekeriya. Günlerdir, haftalardır, aylardır evinden çıkmıyor.
Çocuk oyunlarından başka bir şey değil bunlar diye öfkelendi çete lideri. Seni buraya getirtmemin tek nedeni yeğenine olabilecekler konusunda seni uyarmak istemem.
Kasım senin ailenin de bir üyesi sayılır. Lütfen düşmanlarına sevinmeleri için bir fırsat verme.
O hem kendi kendisinin hem de benim düşmanım. Günümüzün Cebeli olduğunu sanıyor. Ama öyle bir lanet de Bab el Nasr'a giden en kısa yol demektir.
Bab el Nasr mezarlığın olduğu yerde.
Sabret Savaris, hepimiz senin himayen altındayız.
Zekeriya eve dönerken Kasım'ın evinden gelen Hasan'a rastladı. Samaris'le karşılaşmasının bıraktığı öfkeyi ondan çıkarmaya başlamıştı ki Hasan sözünü kesti.
''Lütfen sabırlı ol baba. Kamer hasta, çok hasta.''
Kamer'in hasta olduğunu bütün sokak, hatta vekil harcın ev halkı bile öğrendi. Üzüntüsü ve karamsarlığı had safhada olan Kasım hep onun yanındaydı. Başını şaşkınlık içinde sallıyor, hiçbir belirti olmadan birdenbire çaresizce yataklara düştün diyordu.
Kamer zayıf bir sesle konuştu.
Durumumu senden saklıyordum. Bu kadar çok sorunun yükünü taşıyan kalbini esirgememeye çalışıyordum.
''Istırabını seninle başından beri paylaşmalıydım.'' dedi Kasım kederle.
Kamer'in solgun dudakları dalında kurumuş bir çiçek gibi biraz aralanıp gülümsedi.
''Tekrar sağlığıma kavuşacağım, eskisi gibi olacağım.'' dedi.
Kasım'ın tek arzusu buydu ama Kamer'in gözlerindeki o donukluk neydi? Cildi neden bu kadar kuruydu? Çektiği acıyı saklayamıyordu.
''Bütün bunlar senin için. Allah'ım ona merhamet et. Onu benim için esirge, çocuk ağlamasın diye merhamet et, yoksa hiç susmaz. Bana gösterdiğin hoşgörü benim kendimi hoş görmeme engel oluyor.''
Kamer onu azarlar gibi yapıp gülümsedi. Tütsü yakması için Ümmü Salem, pansuman hazırlaması için Ümmü Atiye ve kan almak için Berber İbrahim getirildi. Ama Kamer tedaviye direnir gibiydi.
''Seni ıstırabından kurtarmak için ne mümkünse yaparım.''
''Sana zarar gelmesin.'' diye cevap verdi Kamer neredeyse duyulmayan bir sesle, sonra devam etti. ''Seni o kadar çok seviyorum ki.'' ''Bakışı bütün dünyayı kapkaranlık hale getiriyor.'' dedi kendi kendine Kasım.
''Senin gibi aklı başında bir adam avutulmaya ihtiyacı olacak en son insandır.'' dedi Kamer.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 321.